Ayrım 13. Sayfa 129. Kantinin önünden geçerken duruyoruz. Annem bir şeyler al, okulda karnın acıkır diyor. Başka zaman olsa para ver alayım derim. Annem cebimdeki 2,5'luğu hatırlatır. Bu paraya kıyılır mı? Sen 1 lira ver derim. Velhasıl konu büyür. Bu kez annem de ben de yalnızca ne alınacağına karar vermek için konuşuyoruz. Bir kutu tuzlu kraker alıyorum. Çünkü naylon paket küçük olur. Arkadaşlarına da verirsin diyor. Mısır gevreği kutusu büyüklüğünde bir tane alıyorum. 1 lira bana kalıyor. Bundan sonra her gün 1 lira alacağım. Anlaşma böyle. Bugün okulun ilk günü diye 2,5 lira alınmış durumda. Krakeri çantama koyuyorum. Artık okulun bahçesine geliniyor. Okul bahçesinde öbek öbek çocuklar görülüyor. Büyük sınıfta olanlar birbirlerini yaz sonrası görmenin neşesiyle daha da kaynaşmış olarak gülüşüyorlar. Aralarındaki hukuk yüzlerindeki rahatlıktan belli oluyor. Benim gibi bu sene yeni başlayanlarsa anneleriyle ya da her kim getirdiyse onunla beraberler, fazla uzaklaşmıyorlar. Hepimiz meraklı gözlerle birbirimize bakıyoruz. Okulun bahçesi arı kovanını andıran bir uğultuyla gelenleri karşılıyor. Farkındayım, annem sessiz ama beni süzüyor. Kendi sessiz belki ama benim sessizliğimin altından bir şey çıkacak mı diye düşünüyor gibi. Önceki tecrübeler haklı olarak onun da gözünün önünden geçiyor. Kardeşim yüzünü hafiften ekşitmiş, kısık gözlerle çevredeki hareketli kalabalığa bakınıyor. Üzerinde kiraz desenleri olan beyaz bir elbise var. Kısa, dalgalı siyah saçları alnına, oradan da kaşının üstüne kadar inmiş. Rüzgarla sağa sola dağılıyor. Belki de aklından okula gideceği zamanları geçiriyor. Elimdeki çanta artık yerde ama bacaklarımın arasında. İçinde kantinden aldığım nevale var. İlk günden maddi hasar olmasın diye tedbirliyim. Mal kıymetli, kaptırmaya gelmez. Gerçi o zamanlar kimsenin bu tip şeylerden korkmasına gerek olmazdı. Okulun kapısından birkaç hanım çıktı. Birisi beni kaydeden Necla Hanım. Aralarında bir süre konuştular. Mikrofonun olduğu kürsüye doğru yaklaştılar. Ses kontrolü yapıyorlar. Aklımdan, ya insan söylemez mi? Önceden bakardım çalışıyor mu? Diye geçti. Anten nedeniyle elektronikte hem tecrübe hem de merak var. Kolumuzda altın bilezikle okula başlıyoruz artık. O zamanlarda da mikrofonun çalışıp çalışmadığı sesiyle kontrol edilirdi. Aradan yıllar geçmesine rağmen sesinin yerine konacak daha işe yarar bir şey bulunamadığını büyük bir üzüntüyle izlemekteyiz. Müdüremiz ve yardımcısı Ayla Hanım mikrofona tık tık diye sırayla vurdular. Birinin çıkardığı tık sesinin diğerinkinden bir farkı olacağı mı bekleniyordu bilmiyorum. Püf püf ve cihaz çalışıyor belli oldu. Öğrenciler ve velileri meraklı gözlerle kürsüye bakıyorlar. Bizim ilkokulun bir tane bile erkek öğretmeni yoktu. Ülkü, Şükran, Ayla, Necla, Necmiye ve Nesrin öğretmenlerin adlarını bugün bile hatırlıyorum. Öğretmenler hangi sınıfı okutacaklarsa onu boy sırasına dizmeye çalışıyorlar. Büyük sınıflar bu konuda zorluk çıkarmıyorlar. Arada sırada boy konusunda anlaşamadıkları oluyor ama genelde sorun çıkarmıyorlar. Bizim sınıfta boy, yaştan dolayı zaten başlı başına bir sorunken, bir de sırasının nasıl da büyük bir sıkıntı olduğunu anlayabiliyorsunuz sanırım. Yaşamında 10 dakikadan fazla bir yerde sabit kalmamış 80 kadar birinci sınıf öğrencisinden hem yan yana hem de mümkünse hareketsiz durmaları bir süre istendi. Ancak boy sırası yapmak ne mümkün. Anneler ellerinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorlar. Anneler yardımcı olmaya çalıştıkça bazı öğrenciler annelerinin eline daha sıkı sarılıyorlar. Bir kısmı ufaktan gözyaşı dökmeye başladılar bile. Şerif'i arıyorum gözlerimle. Yanımda Ayhan isimli bir çocuk duruyor. Boyu bana yakın diye yan yana durmamız istendi. Şerif göğsünü gere gere sınıfının en önünde duruyor. Yanında kıvırcık siyah saçlı, sütlü kahverenginde bir arkadaşı duruyor. Adının sonradan Serenga olduğunu öğreneceğim. Serenga'nın annesi de bizim okulda öğretmenmiş. Adı Ülkü Akdeniz. O anneden bu Serenga. Gerçi Ülkü öğretmen de aynı renkteydi ama boypoz maşallah Bağdat Hatun gibiydi. Ya sonradan Serenga annesinin boyunun farkına varıp hızlı bir uzama dönemi yaşadıysa bile ben bilmiyorum. Ama o sırada ikinci sınıfların Şerif'le beraber göğsü en gergin ve temsil gücü en yüksek talebeleriydiler. En yakın arkadaşım bile olsa artık gün öyle her isteyenin istediği yere gideceği gün değil. Okul başlamış, merasim hazırlığı yapılıyor. Önce müdür hanım kürsüye çıktı, saçı başı yapılı. Benim bu sene okula başladığımdan haberdar olmalı ki hem heyecanlı hem de mutlu bir hali var. Boğazında hırıltı olup olmadığını çaktırmadan kontrol edip mikrofonu kendine göre ayarladı. Değerli veliler, öğrencilerimiz ve çok sevgili Ahmet. Tamam tamam, veliler ve öğrenciler konusunu abarttım. Yine mi olmadı? Anlaşıldı, uzatmayın. Kıymetli velilerimiz ve çok sevgili öğrencilerimiz diye başlayan, başarılar, sağlık ve esenlikler dileyen kısa bir konuşmanın ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı söyledik. Ardından hazır bu kadar öğrenci toplanmışken bir de öğrenci andı söylendi. Gerçi birinci sınıflar Türk ve doğru olduğumuzu biliyorduk ama çalışkan olduğumuzu da öğrendik. Canı yürekten andımızı da okuduktan sonra açılış konuşması için müdür hanım devam etti. Ardından 1972-1973 eğitim öğretim yılının herkese hayırlı olmasını diledi. Allah razı olsun. Müdüremiz tüm iyi dileklerini sundu. Sanki ağzından bal damlıyor. Bu kadar iyi dilekten ve bu kadar pozitif bir konuşmadan sonra sanırdınız ki burada daha sonra sınav mınav olmayacak. Herkes birinci. Müdüre hanımdan sonra birkaç öğretmenimiz tarafından da kısa konuşmalar yapıldı. Değişik telgraf mesajları kalabalığa okundu. Bakalım daha kaç gün açılış merasimi yapacağız falan demeye kalmadı, öğretmenlerden okuducakları öğrencileri topluca sınıflarına götürmeleri istendi. Öğretmenimizin adı Nesrin Temel. Daha önceden tanıyorum. Babamlar özellikle onun okutmasını istediler sanırım. Evliydi, kocası da asker. Öğretmenimin kocası beden eğitimi öğretmeni. Adaşım aynı zamanda. Öğretmenimizin bir de yeni doğmuş kızı vardı. Adı Dilber'di. Çok sevimli, tombik yanaklı bir bebekti. Arada bir evlerine gittiğimizden hepsini tanıyorum. Sınıfa girdik. Yanımızda annelerimiz var. Herkesin tek başına oturduğu, üstleri formiko olan kapaklı sıralar var. Amerikalılardan kalma. Sınıfın kapısında dışarıdan bakıldığında içerisi görülen büyük bir cam bulunuyordu. Cam bile kolay kolay kırılacak gibi değil. İçinde camı destekleyen çelik bir lif var. Sınıfımıza girdik, sıralarımıza gelişi güzel oturduk. Ben en arkadayım. En uzun boylu olduğumdan değil ama kısmet orasıymış. Herkesin annesi de yanında. Benimkisi de yanımda duruyor. Çocuklardan bir kısmı kendi arasında konuşuyor, bir kısmı da anasına bir şeyler anlatıyor. Ben de elim yanağımda, dirseğim sıraya dayanmış çevreye bakıyorum. Her zaman çok iyi bir gözlemci olmuşumdur. Ağlayan çocukların bir kısmı sesini gizlemeye çalışıyor. Ufak hıçkırıklarla durumu idare ediyor. Kimi ise daha cesur, alabildiğine gönüllerince ağlıyor. Anneleri teskin etmeye çalıştıkça daha çok ağlayanlar bile var. Nesrin öğretmen önce herkesin yerine oturup oturmadığına dikkat etti, ardından velilerle konuşmaya çalıştı. Bu durumun normal olduğunu, bir süre sonra sınıfa alışacağımızı falan anlatıyor. Bugün bile kulağımda. Öyle bir uğultu var ki sanki arı kovanındayız. Sınıfımızın bir duvarı boydan boya pencere. Havadar bir sınıf, içerisi pırıl pırıl aydınlık. Ayrıca bina yapılırken günün belli saatlerinde içeri güneş girip sınıftakileri pişirmesin diye doğu-batı hattında yapılmış. İzmir'in iklimi, bol güneşi ve sıcağı düşünülerek yapılmış bir bina. Geniş koridorları, boya uygun tuvaletleri ve elbette kolay kolay hiçbir yerde bulamayacağınız bir bahçesi vardı. O bahçeye ne zaman çıkılsa, neredeyse öğrencilerin içinde kaybolacakları kadar büyük bir bahçede gönlümüzce eğlenirdik. Pencereden dışarı baktım bir müddet. Henüz kimsenin oturma zorunluluğu yok gibi. Dışarıda pırıl pırıl bir hava ve göz alabildiğince çimenler var. Annem benimle durmak istiyor. Ben, "Gerek yok anne," diyorum. Kadıncağız ağlayan çocuklara ve yanlarında durup çocuklarını sakinleştirmeye çalışan annelerine bakıyor. Bir yandan da hiç ummadığı kadar sessiz ve makul duran ben sıramdayım. Hemen yanımdaki sırada Babür adında bir çocuk var. Yüzü o kadar geniş ki ve bu yaşını öyle büyük gösteriyor ki görseniz sınıfta salya sümük gözyaşı döken Del Bosque'u var sanırdınız. Hemen yanı başımdaki sırada öyle içten ve susmamacısına gözyaşı döküyor ki benim yüreğim parçalanıyor. Hayatta okumaz bu çocuk falan diye içimden geçiyor. Yanında da annesi olmasına rağmen yok Allah sakinleşeceği yok. O gün ağlamadıysam Babür'ün bunda rolü olduğunu sanıyorum. Çünkü üç çocuk bir araya gelsek onun gibi ağlayamazdık. Babür ağlıyordu ama gürültüsü kendineydi. Ağlarken çok bağırmıyordu. Yüzünde derin bir endişe vardı. Hiç unutmam, arada bir gözlerinden yanaklarına süzülen yaşları elinin tersiyle siler ve iç çekerdi. Ama çok fazla sesi çıkmıyordu. Artık yorulduğundan mı yoksa nasıl ağlıyorum diye, bir de etraf rahatsız olmasın diye düşündüğünden mi bilmiyorum. Ama bugüne sıkı hazırlandığı her halinden belli oluyordu. Bir de Dilek vardı. O da çaprazımda oturan ufak tefek, düz, siyah saçlı, şirin bir kızdı. Hani kadınların kabul gününde Şerif'imle evlerine baskın verip açlıktan kurtulduğumuz evin kızı. Ablası Dilhan bizden 3 yaş büyük. Aralarındaki benzerlik sima olarak o kadar belirgindi ki bugün bile hatırlıyorum. Sonradan bana inat değiştilerse bilemem günahları boyunlarına. Dilek de ağlıyordu. Gerçi Dilek yaklaşık 2 hafta daha ağlayacaktı. Dilek'in ağlaması Babür'den farklıydı. Gözlerinde yaş birikir ama yanaklarına akmasına izin vermezdi. Avucunun içinde sıkı sıkıya tuttuğu bir mendili vardı. Ağlaması 30'lu yaşlarında sevdiğinden istemeden anasının zoruyla ayrılmış veremli kadınlar gibi hicranlı, sessiz ve gerçekten içtendi. O kadar ağırbaşlı bir ağlaması vardı ki 10 gün sonra bile Nesrin öğretmen bu ağlamaya karşılık ancak "Sus ama Dilekciğim, bak ben de üzülüyorum." diyebiliyordu. Birkaç hafta daha ağlasa bizim öğretmen de eğitim zayiatı olarak kayıtlara geçecekti. Dilek ablasından dolayı bilgi olarak okula aşinaydı belki ama ruhen henüz bunu kaldıracak durumda değildi. Herkes ağlamıyordu tabii. Bazıları benim gibi çevrelerine bakıyor, bazıları oturdukları lojman yakın olduğundan önceki arkadaşlıklarının avantajıyla sohbet ediyordu. Sınıfta yapılmayan tek şey dinlemekti. Kimse kimseyi dinlemiyordu. Birbirini daha önce görmemiş bir çoğunluğun oluşturduğu bir koro, birbirini daha önce hiç dinlememiş olmanın sıkıntısıyla konuşmaya, dert anlatmaya çalışıyordu. Bir ara yanımdaki sarışın kıza baktım. Annesi onunla konuşurken adını duydum. Adı Ayşe'ymiş. O da ağlamayanlardandı. Bir de İpek diye gözlüklü bir kız vardı. Saçları iki yandan kelebeği andıran şekilde toplanmıştı. Uslu uslu çevresine bakınıyordu. Sınıf 40 kişiydi. 11 tane subay, 29 tane az subay çocuğundan oluşan askeri bir koro yaşamlarında ilk kez bir araya gelmiş ve ilk konserlerini veriyordu. Tabii daha önce hiçbir prova yapılmadığından dinlemesi mecburi ama anlaşılmayan bir konser veriyordu. Okula başlamadan önce öğretmenlere hazırlık tazminatı adı altında bir para veriliyor bugünlerde. Bence ilkokul birinci sınıfı o sene okutacak öğretmenlere çift yazılmalı. Ben konser verenlerden biri olarak kafam şişmişken böyle bir zulme nasıl katlanılır, varın siz düşünün. Anneme git diyorum ikinci kez. Ben iyiyim, sen git anne. Annem biraz tereddütlü. Ulan bu ardıma düşer, eve gelir diye tedirgin haliyle. Anne, ben okuldan çıkınca gelirim, sen git. Bak ağlamıyorum diyorum anneme. Ağlamıyorum ama ağlayanlara da bir o kadar şaşıyorum. Yahu bir araba oyun oynayacak çocuk, aynı çatı altındayız. Bunda ağlanacak ne var ki diye düşünüyorum. Bir sussanız bakın ne güzel olacak. Bir kısmı benim gibi düşünüyor olmalı ki gürültü ve kargaşadan istifade sınıftan çıkıyoruz. Ama böyle durumlar birinci sınıftan her an beklendiği için koridordan geri püskürtülüyoruz. Hadi sınıfa gerisin geriye dönüyoruz. Bir taraftan da aramızda konuşuyoruz. Tolga, Cüneyt falan Allah Allah nasıl da çıktığımızı anladılar diye. Sınıfa geri dönüyorum. Annem gitmeye ikna olmuş durumda kardeşimle bana veda ediyor. Kardeşim sabahtan beri uyanık. Artık yorgunluktan ayakta sallanır durumda. Annemin elinden tutmuş olarak sınıftan çıkmak üzere kapıya doğru gidiyorlar. Kapıdan çıkmadan önce Nesrin öğretmenin yanına gidiyor ve Allah'ın vereceği kolaylığın kendisine tez zamanda ulaşması için iyi dileklerini sunuyor. Nesrin öğretmense durumundaki zorluğa inat, mütebessim bir şekilde diğerlerine olduğu gibi anneme de iyi dileklerini sunup hayırlı olsun diyor. Öğretmenim nasıl da vatana, millete hayırlı bir öğrencinin kendisine düştüğünü anladı tabii. Annem çıkıp gidiyor. Ben pencereye doğru gidiyorum. Okulun bahçesinden geçiyorlar kız kardeşimle. Çimenlerin üzerinden sağa sola sıçrayan çekirgeler eşlik ediyor ikisine. O güne kadar yaşamımda ilk kez anaokulunun bana verdiği bir şeyin işime bu kadar yaradığını hissediyorum. Birinin ardından bakıyorum ve ağlamıyorum. İçim hafif burkuluyor. Benimle okula yeni başlayan annem yıllar boyunca benimle her sabah uyandı ve benimle birlikte kaç okuldan mezun oldu. Burnum cama yapışık, gözden kaybolana kadar ikisine bakıyorum. Sessizim. Sınıf gürültüden yıkılıyor ve ben dönüp yerime oturuyorum. Birazdan teneffüse çıkılıyor. Teneffüs için çıktığım bahçede yanıma Sevgi abla geliyor. Kemal amcanın kızı. Kemal amca da babam gibi edebiyat öğretmeniydi. Ne çok severdim onu ve eşi Habibe teyzeyi. Sevgi abla bir süre benimle ilgileniyor. Cebimdeki mendilimi düzeltiyor. Ardından param olup olmadığını soruyor. Bir süre sonra erkek kardeşi yakınlarımızdan geçerken sesleniyor. Semih bak diye beni gösteriyor. Semih abi 4. sınıfta. Gelip saçımı okşuyor. Bir şey olursa bana söyle diyor. Belli ki özellikle Sevgi abla tembihli. Bana göz kulak olacaklar. Ama bana oldum olası hep tembih ötesi bir sevgileri oldu. Hep yakınlık, hep sıcaklık buldum. Şerif'i göremedim o kalabalıkta. Arkadaşlarıyla kaynaşma sorunu olmadığını daha sonradan çok daha iyi görecektim zaten. Harala gürele bir başlangıç ki bugün bile gözlerimin önünden gitmiyor. Bülent Okan İlkokulu'nun bahçesi alabildiğine cıvıldıyor. Onlarca değişik perdeden onlarca değişik ses havada karışıyor. Kuşlar bile şaşkın. Tepemizde uçuşurlarken bizlere bakıyorlar. Bir yıl adı 72 hem de 1900 ve artık sarı okula başlıyor. Zaten içime doğuyordu. Elini verdin mi kolun okulda kalıyor. Gerçekten de öyle bir yolculuk ki binlerce gün yüzlerce yolcuyla kol kola sürüp gidiyor. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Del Bosque. D E L B O S Q U, E.